Ayrım 22. 81. Masumiyet Müzesi. Anneme Paris'e iş için gitmiyorum dememiştim. Çünkü ne için gittiğimi sorarsa tam bir cevap veremeyecektim. Neden gittiğimi kendim de bilmek istemiyordum. Havaalanına giderken yolculuğumun füsunun küpesini ihmal etmemle, günahlarımın kefaretiyle ilgili bir takıntı olduğuna inanıyordum. Ama uçağa biner binmez hem unutmak hem de hayal etmek için yola çıktığımı anladım. İstanbul'un her köşesi bana onu hatırlatan işaretlerle kaynaşıyordu. Daha uçak havadayken bile Füsun'u ve hikayemi İstanbul'un dışında daha derin ve bir bütün olarak düşünebildiğimi fark ettim. İstanbul'dayken onu takıntımın içinden görürdüm. Uçakta ise takıntımı ve Füsun'u dışarıdan görüyordum. Aynı derin anlayış ve teselliyi müzelerde aylak aylak gezinirken de hissettim. Louvre, Beaubourg gibi kalabalık gösterişli yerlerden değil, Paris'te çok sık karşıma çıkan boş müzelerden, kimseciklerin gidip bakmadığı koleksiyonlardan söz ediyorum. Bir hayranının kurduğu ve randevuyla girebildiğim Edith Piaf Müzesi, parantez aç, saç fırçaları, taraklar, oyuncak ayıcıklar gördüm, parantezi kapa. Bütün bir gün geçirdiğim polis müzesi ya da resimlerle eşyaların çok özel bir şekilde yan yana geldiği Jacques-Marc-André Müzesi, parantez aç, boş sandalyeler, avizeler, ürpertici bomboş mekanlar gördüm, parantezi kapa, gibi yerlere gidip odalarda tek başıma gezinirken kendimi çok iyi hissederdim. En arkadaki bir odada beni ve ayak seslerimi izleyen müze bekçilerinin bakışlarından kurtulur, dışarıdan büyük şehrin uğultusu, trafik ve inşaat gürültüleri gelirken şehrin ve kalabalıkların hemen yanı başında ama bambaşka bir alemde olduğumu hisseder, bu yeni alemin tuhaflığı, zaman dışı havasıyla acımın hafiflediğini anlar, teselli olurdum. Bazen bu teselli duygusuyla kendi koleksiyonumu da bir hikaye çevresinde toplayıp anlatabileceğimi sezer, başta annem, abim, herkesin boşa harcadığımı düşündüğü hayatımı Füsun'dan kalanlarla ve hikayemle herkese ders olacak bir müzede sergileyip anlatabileceğimi mutlulukla hayal ederdim. İstanbul kökenli bir Levanten olduğunu bildiğim için gittiğim Nesim de Camondo Müzesi, benim de keskinlerin tabak takımlarını, çatal bıçaklarını ya da 7 yılda yaptığım tuzluk koleksiyonumu gururla sergileyebileceğimi bana hatırlatarak beni özgürleştirdi. Posta Müzesi'ndeyken Füsun'un bana, benim ona yazdığım mektupları, Küçük Kayıp Eşyalar Müzesi'ndeyken de aslında biriktirdiğim ve bana Füsun hatırlatan her şeyi, mesela Tarık Bey'in takma dişlerini, boş ilaç kutularını, faturalarını sergileyebileceğimi hissettim. Taksiyle bir saatte gittiğim şehir dışındaki Maurice Ravel'in Ev Müzesi'nde ise ünlü bestecinin diş fırçasını, kahve fincanlarını, biblolarını, bebeklerini, oyuncaklarını ve bana bir anda limonu hatırlatan demirden bir kafesi ve içinde şarkı söyleyen demirden bir bülbülü görmek neredeyse gözlerimi nemlendiriyordu. Paris'te bu müzelerde gezerken Merhamet Apartmanı'ndaki koleksiyonumdan utanmıyordum. Biriktirdiği eşyalardan utanan bir toplayıcıdan yavaş yavaş mağrur bir koleksiyoncuya dönüşüyordum. Ruhumdaki bu değişimleri bu kavramlarla düşünmez, yalnızca müzelere girince mutlu olduğumu hisseder ve hikayemi eşyalar aracılığıyla anlatabileceğimi hayal ederdim. Bir akşam Otel du Norum barında kendi kendime içerek çevremdeki yabancılara bakarken, yurt dışına çıkmış, parantez aç ve biraz eğitim almış ve biraz varlıklı, parantezi kapa, her Türk gibi bu Avrupalıların benim hakkımda, hatta bizler hakkında ne düşündüklerini, düşünebileceklerini hayal ederken yakaladım kendimi. Daha sonra İstanbul'u, Nişantaşı'nı ve Çukurcuma'yı bilmeyen birisine Füsun'a duyduğum şeyleri nasıl anlatabilirim diye düşündüm. Uzak ülkelere gitmiş, orada yıllar geçirmiş biri gibi görüyordum kendimi. Sanki Yeni Zelanda'da yerliler arasında yaşamış, onların çalışma, dinlenme, eğlenme, parantez aç ve televizyon seyrederken konuşma, parantezi kapa, alışkanlıklarını, törelerini gözlerken bir kıza aşık olmuştum. Gözlemlerim ile yaşadığım aşk iç içe geçmişti. Şimdi tıpkı bir antropolog gibi topladığım eşyaları, kapkacağı, incik boncuk ile elbiseleri ve resimleri sergilersem yaşadığım yıllara bir anlam verebilirdim ancak. Proust, bu ressamdan severek bahsettiği için Paris'teki son günlerimde Gustave Moreau Müzesi'ne gittim. Aklımda Füsun'un yaptığı kuş resimleri de vardı, vakit geçirmekte. Moreau'nun klasik usullü, yapmacıklı tarihi resimlerini sevemedim ama müze hoşuma gitti. Ressam Moreau, hayatının büyük kısmını geçirdiği aile evini son yıllarında ölümünden sonra binlerce resminin sergileneceği bir müzeye çevirmeye adamış, kendi büyük iki katlı atölyesiyle hemen bitişiğindeki evi müzeleştirilmişti. Ev müzeye dönüştürülünce içindeki eşyaların her birinin anlamla ışıldadığı bir çeşit hatıralar evine, duygusal müzeye dönüşmüştü. Bütün bekçilerin uyukladığı müze, evin boş odalarında parkeleri gıcırdatarak yürürken neredeyse dini diyebileceğim bir duyguya kapıldım. Parantez aç, sonraki 20 yılda bu müzeyi 7 kere daha gezdim ve her seferinde odalarda ağır ağır yürürken aynı huşu duygusunu hissettim. Parantezi kapa. İstanbul'a dönünce hemen Nesibe Ağlay'a gittim. Ona Paris'i, müzeleri kısaca anlattıktan ve akşam yemeğine oturduktan az sonra aklımdaki konuyu hemen açtım. Yıllardır bu evden eşyalar alıp götürdüğümü biliyorsunuz Nesibe Hala dedim. Kurtulduğu eski hastalığını artık gülümseyebilen bir hastanın rahatlığıyla. Şimdi artık evin kendisini bütün binaya almak istiyorum. Yani nasıl? Bütün bu evi, binayı eşyalarıyla birlikte bana satın. Ben ne olacağım? Yarı şaka yarı ciddi konuyu tartıştık. Bu evde Füsun'un hatırası için bir şeyler yapacağım gibi süslü sözler söyledim. Nesibe Hala'nın artık bu evde tek başına sobayı yakarak mutsuz olacağı konusunu da işliyordum. İstiyorsa Nesibe Hala'nın bu evden hiç çıkmayabileceğini de söyledim. Tek başına geçen hayatı için Nesibe Hala biraz ağladı. Ona Nişantaşı'nda eskiden oturdukları Kuyulu Bostan Sokak'ta çok iyi bir apartman dairesi bulduğumu söyledim. Hangi binada dedi. Bir ay sonra Kuyulu Bostan Sokağı'nın en güzel yerinde Füsunların eski evinin az ötesinde parantez aç tütüncü, gazeteci ve tacizci Sefil amcanın dükkanının tam karşısında parantezi kapa Nesibe Hala'ya büyük bir daire aldık. Nesibe Hala da Çukurcuma'daki binayı alt katıyla ve evin içindeki bütün eşyalarıyla bana verdi. Füsun'un boşanma davasını alan avukat arkadaşım eşyalar için noterden bir kağıt almamı da tavsiye etmişti. Onu da yaptık. Nesibe Hala Nişantaşı'ndaki yeni evine taşınmak için hiç acele etmedi. Benim desteğimle yavaş yavaş çeyizini düzen bir genç kız gibi yeni evine eşyalar alıyor, lambalar takıyor ama Çukurcuma'daki evinden asla çıkamayacağını da beni her görüşünde gülümseyerek söylüyordu. Kemal oğlum, ben bu evi hatıralarımı bırakamam, ne yapacağız diyordu. O zaman evi hatıralarımızı sergilediğimiz bir yere çevireceğiz Nesibe Hala diyordum ben de ona. Gittikçe daha uzun süren yolculuklara çıktığım için onu daha az görüyordum. Ev ve eşyalarla ve Füsun'un bakmaya bile kıyamadığım bütün her şeyiyle ne yapacağımı daha tam da bilmiyordum çünkü. Paris'e ilk ziyaretim diğer yolculuklarım için örnek oldu. Yeni bir şehre gidince önce ta İstanbul'dan yer ayırttığım merkezdeki eski ama rahat bir otele yerleşir, daha önce kitaplardan rehberlerden edindiğim bilgiyle şehrin önde gelen bütün müzelerini hiç aceleye getirmeden, hiçbirini atlamadan, ev ödevini eksiksiz yapan çalışkan bir öğrenci gibi gezer, bit pazarlarını, ıvır zıvır ve biblo satan dükkanları, kimi antikacıları gözden geçirir ve keskinlerin evinde tıpkısını gördüğüm tuzlu, küllü, şişi açacağını ya da hoşuma giden bir şeyi satın alırdım. İster Rio de Janeiro'da, ister Hamburg, Bakü, Kyoto ya da Lizbon'da, dünyanın neresinde olursam olayım, akşam yemeği vakti uzak mahallelerde, arka sokaklarda uzun uzun yürür, açık pencerelerden ev içlerini, televizyonun karşısındaki sofralarında oturan aileleri, tıpkı Füsunlarda olduğu gibi yemek odasının bir parçası olan mutfaklarda anneler yemek pişirirken, çocukları, babaları, evli genç kadınları ve umut kırıcı kocalarını, hatta evin kızına aşık zengin uzak akrabaları görebilmeyi isterdim. Sabahları acele etmeden otelde kahvaltı eder, küçük müzelerin açılma saatine kadar caddelerde, kahvelerde vakit öldürür, anneme ve Nesibe Hala'ya birer kartpostal atar, yerel gazetelerden dünyada ve İstanbul'da neler olduğunu çıkarmaya çalışır, saat 11 olunca elimde defter, müze ziyaretlerine iyimserlikle başlardım. Yağmurlu, soğuk bir sabah girdiğim Helsinki Şehir Müzesi'nin odalarında, Tarık Bey'in çekmecelerinde bulduğum eski ilaç şişeleriyle karşılaştım. Fransa'da Lyon yakınlarındaki küçük Kazel şehrinde müzeye çevrilmiş eski bir şapka fabrikasının küf kokulu odalarında yürürken, parantez aç, içeride benden başka hiçbir ziyaretçi yoktu, parantezi kapa, annemin ve babamın şapkalarının aynısını gördüm. Stuttgart'ta eski kalenin kulesine yerleşmiş Württemberg Eyalet Müzesi'ndeki iskambil kağıtlarına, yüzüklere, gerdanlıklara, satranç takımlarına, yağlı boya resimlere bakarken, keskinlerin eşyalarının ve Füsun'a duyduğum aşkın da bu tür şaşalı, gösterişli bir sergilemeyi hak ettiğini ilhamla düşündüm. Güney Fransa'da, Akdeniz'in biraz uzağında, Dünya Parfüm Merkezi Graz şehrindeki parfüm müzesinde füsunun kokusunu hatırlamaya çalışarak tam bir gün geçirdim. Merdivenlerin yükselişini daha sonra kendi müzeme örnek aldığım Münih'teki Alte Pinakothek'te gördüğüm Rembrandt'ın Hazreti İbrahim'in Kurbanı adlı tablosu bana bu hikayenin özünün çok değerli bir şeyimizi hiçbir karşılık beklemeden vermek olduğunu ve füsuna bu hikayeyi yıllar önce anlatışımı hatırlattı. Paris'teki Romantik Hayat Müzesi'nde George Sand'ın çakmağına, mücevherlerine, küpelerine ve bir kağıda zımbalanmış saçlarına uzun uzun baktım ve ürperdim. Göteborg şehrinin hikayesini anlatan Tarih Müzesi'nde Doğu Hindistan şirketinin getirdiği çiniler ve tabaklar karşısında sabırla oturdum. 1987 Mart'ında Oslo'daki Türk elçiliğinde çalışan bir okul arkadaşımın tavsiyesiyle gittiğim küçük Brevik Şehir Müzesi'nin kapalı olduğunu öğrenince içerideki 300 yıllık postaneyi, fotoğraf stüdyosunu ve eski eczaneyi görebilmek için Oslo'ya dönüp geceledim ve ertesi gün şehre yeniden geldim. Trieste'deki bir zamanlar hapishane olarak kullanılan bir binaya yerleşmiş Deniz Müzesi, başka pek çok müzeden önce bana füsunun hatıralarıyla kaynaşan boğaz gemilerinden birinin modelini de, parantez aç, mesela kalender, parantezi kapa, takıntımın diğer ürünleriyle birlikte sergileyebileceğimi hatırlattı. Vize alıp girebilmek için çok uğraştığım Honduras'ta, Karayip kıyısındaki La Ceiba şehrindeki Kelebek Böcek Müzesi'nde şortlu turistler arasında yürürken yıllarca füsuna aldığım takıları tıpkı gerçek bir kelebek koleksiyonu gibi sergileyebileceğimi, hatta aynı şeyi keskinlerin evindeki sivrisineklere, kara sineklere, at sineklerine ve diğer böceklere de uygulayabileceğimi düşündüm. Çin'de Hangzhou şehrinde Çin Tıbbı Müzesi'nde Tarık Bey'in ilaç kutularıyla karşılaşmış gibi hissettim kendimi. Paris'te yeni açılmış Tütün Müzesi'nin koleksiyonunun benim 8 yılda yaptığım koleksiyondan çok daha zayıf olduğunu gururla gördüm. En Provence'da hoş bir bahar sabahı, Paul Cézanne'ın atölyesi müzesinin aydınlık odalarındaki raflara, kapkaca, eşyalara, her şeye sınırsız bir mutluluk ve hayranlıkla baktığımı hatırlıyorum. Geçmişin eşyaların içine ruh gibi sıkıştığı, sessiz ve küçük müze evlerde beni hayata bağlayan bir güzellik, bir teselli bulduğumu Anvers'teki bakımlı, pırıl pırıl Rokox ev müzesinde bir kere daha anladım. Ama Merhamet Apartmanı'ndaki kendi koleksiyonumu kabul edip sevebilmek için, hatta başkalarına gururla gösterebilmek için Viyana'daki Freud Müzesi'ne gidip ünlü doktorun tıkış tıkış heykel, eski eşya koleksiyonunu görmem mi gerekiyordu? Londra Şehir Müzesi'ndeki eski berber dükkanını bu ilk yolculuklarım sırasında Londra'ya her gidişimde ziyaret etmemin nedeni İstanbul'daki Berber Basri'yi ya da Geveze Cevat'ı özlemem miydi? Ünlü hemşirenin Kırım Savaşı'nda geldiği İstanbul'dan kalma bir resim, bir eşya görürüm diye gittiğim Londra'daki bir hastanenin içindeki Florence Nightingale Müzesi'nde İstanbul'u hatırlatan herhangi bir şey değil, füsunda da aynısı olan bir saç tokası gördüm. Fransa'da Besançon şehrindeki eski bir saraya yerleşmiş zaman müzesinde saatler arasında müzenin derin sessizliğini dinleyerek müzeler ve zaman hakkında düşündüm. Hollanda'da Haarlem şehrindeki Teyler müzesinde eskimiş ahşaptan büyük vitrinler içindeki minerallere, fosillere, madalyalara, paralara, eski aletlere bakarak yürürken müzelerin sessizliği içinde yaşadığım hayatı anlamlı kılan ve bana derin bir teselli duygusu veren şeyin ne olduğunu bir an ilhamla söyleyivereceğimi sandım. Ama beni bu mekanlara bağlayan şeyi tıpkı aşk gibi ilk anda ifade edemedim. Aynı mutluluğu Madras'ta, İngilizlerin Hindistan'daki ilk kalesi olan Fort St. George Müzesi'nde sıcak ve aşırı nemli bir havada tepemde kocaman bir pervane dönerken mektuplar, yağlı boya resimler, paralar ve günlük eşyalar arasında da hissettim. Verona'daki Castelvecchio Müzesi'nde gezinmek, merdivenleri çıkmak, mimar Carlo Scarpa'nın heykeller üzerine ipek gibi düşürdüğü ışığı görmek, bana müzelerin verdiği mutluluğun yalnız koleksiyonla değil, resimlerin eşyaların yerleştirilmesindeki dengeyle de mümkün olduğunu aklıma ilk defa açıkça getirdi. Ama Berlin'deki Martin Gropius binasında bir dönem ağırlanan ve sonra evsiz kalan Şeyler Müzesi bana tam tersinin de doğru olabileceğini, zekayla ve mizahla her şeyin toplanabileceğini, sevdiğimiz her şeyi ve sevdiğimizle ilgili her şeyi toplamamız gerektiğini, bir evimiz ve müzemiz olmasa da topladığımız koleksiyonun şiirinin eşyaların evi olacağını öğretti. Floransa'da Uffizi Müzesi'nde gördüğüm Caravaggio'nun İsmail'in kurban edilişi adlı tablosunu ise önce bu resme füsunla bakamadığım için gözlerimi sulandırdı. Sonra Hazreti İbrahim'in kurban hikayesinden alınacak ibretin sevdiğimiz şeyin yerine bir başkasını koyabilmek olduğunu, füsunun yıllarca topladığım şeylerine bu yüzden o kadar bağlı olduğumu bana gösterdi. Londra'ya her gidişimde karmakarışık ve tıkış tıkış haline bayıldığım ve resim sergileme yöntemlerine hayran olduğum Sir John Suane'nin evi müzesinde bir kenarda tek başıma şehrin uğultusunu dinleyerek saatlerce oturur, bir gün füsunun eşyalarını da böyle sergileyeceğimi, canım sevgilimin o zaman meleklerin katından bana gülümseyeceğini düşünerek mutlu olurdum. Ama füsünden geri kalan eşyaları ne yapabileceğimi, bana en iyi Barcelona'daki Frederic Marès Müzesi'nin en üst katındaki tokalar, küpeler, oyun kağıtları, anahtarlar, yelpazeler, parfüm şişeleri, mendiller, broşlar, gerdanlıklar, çantalar, bileziklerle dolu duygusal müze öğretmiştir. 5 aydan fazla süren ve 273 müze gezdiğim birinci Amerika turumda Manhattan'daki Eldiven Müzesi'nde de bu duygusal müzeyi hatırladım. Los Angeles'taki Jura Çağı Teknolojisi Müzesi'ndeyken bazı özel müzelerde hissettiğim ürpertici duyguyu, bütün insanlığın bir başka zamanda yaşarken benim bir başka mekanda takılıp kaldığım duygusunu hatırladım. Ünlü yıldızı bir porselen yemek takımı reklamında gösteren sevimli bir sergi levhasını çaldığım North Carolina'nın Smithfield şehrindeki Ava Gardner Müzesi'nde küçük Ava'nın okul yıllığındaki resmini, gece elbiselerini, eldiven ve çizmelerini görünce füsunu öyle acıyla özledim ki yolculuğumu kısa kesip İstanbul'a dönmek istedim. Nashville yakınlarında o günlerde yeni açılmış ama daha sonra kapanan içecek kutuları ve reklamlar müzesindeki gazoz ve bira tenekeleri koleksiyonunu görebilmek için 2 günümü verdikten sonra gene eve dönmek istediğimi hatırlıyorum ama devam ettim. 5 hafta sonra daha sonra kapanacak olan bir başka müzede Florida'daki San Augustine kentindeki Amerikan Tarihinde Trajedi Müzesi'nde 1960'ların ünlü film yıldızı Jane Mansfield'in bir trafik kazasında içinde sıkışarak öldüğü 1966 model Buick'in nikelajlı sayaçlarını ve paramparça olmuş ve paslanmaya başlamış engazını görünce İstanbul'a eve dönmeye sonunda karar verebildim. Hakiki bir koleksiyoncunun evinin kendi müzesi olması gerektiğini kavruyordum. İstanbul'da çok kalmadım. Maslak yolunun arkalarında Çetin Efendi'nin yol göstermesiyle bulduğum Chevrolet tamircisi Şevket Usta'nın atölyesinin arkasındaki boş bir arsada bir incir ağacının altında bizim 1956 Chevrolet'i görünce bir an duygusallıktan serseme döndüm. Bagaj kapağı açıktı. Paslı hurdanın içinde yandaki telli kümesten çıkan tavuklar geziniyor, etrafında çocuklar oynuyordu. Arabanın bazı yerleri Şevket Usta'nın dediğine göre olduğu gibi kalmış, kazadan sağlam çıkan benzin deposu kapağı, vites kutusu, arka camın çevirme çubuğu gibi birkaç parça da sökülüp İstanbul'da çoğu taksi dolmuş olarak hala çalışan başka 56'lara takılmıştı. Kafamı arabanın içine ön koltuğun hurda olmuş ibreleri, düğmeleri ve direksiyonunun bir zamanlar sapasağlam durduğu yere sokup güneşle hafifçe ısınmış koltuk kaplamalarının kokusunu duyunca bir an sarsıldım. Bir içgüdüyle çocukluğum kadar eski direksiyona dokundum. Eşyanın içine sıkışmış hatıraların yoğunluğundan sersemlemiş, yorgun düşmüştüm. ''Kemal Bey ne oldu? Oturun şuraya isterseniz.'' dedi Çetin Efendi anlayışla. ''Bir bardak su getirebilir misiniz çocuklar?'' Füsun'un ölümünden sonra başkalarının önünde ilk defa az daha gözlerimden yaşlar akacaktı. Hemen toparlandım. Üstü başı kömürcü gibi simsiyah ve yağ içinde ama elleri tertemiz bir çocuk çırağın üzerinde Kıbrıs Türk yazan bir tepside, parantez aç, alışkanlıktan yazıyorum, müze gezer Masumiyet Müzesi'nde boşuna aramasın, parantezi kapa, getirdiği çaylarımızı içerek kısa süren bir pazarlık yaptık ve babamın arabasını geri aldık. ''Nereye koyacağız Kemal Bey şimdi bunu?'' diye sordu Çetin Efendi. ''Hayatımın sonuna kadar bu arabayla aynı çatı altında yaşamak isterim.'' dedim. Bunu gülümseyerek söylemiştim. Ama Çetin Efendi isteğimin içtenliğini anladı. Başkaları gibi ''Aman Kemal Bey, ölenle ölünmez.'' demedi. Deseydi ona Masumiyet Müzesi'nin ölenle yaşamak için yapılmış bir yer olduğunu söyleyecektim. Hazırladığım bu cevap içimde kaldığı için gururla bambaşka bir şey söyledim. Merhamet apartmanında da pek çok eşya var. Hepsini aynı çatı altında toplayıp onlarla yaşamak istiyorum. Gustav Moro gibi hayatlarının son yıllarında içinde koleksiyonlarıyla birlikte yaşadıkları evleri ölümlerinden sonra açılacak bir müzeye çeviren pek çok müze kahramanım vardı. onların kurduğu müzeleri seviyordum. Sevdiğim yüzlerce ve hiç görmediğim ve merak ettiğim binlerce müzeyi ziyaret etmek için yolculuklarıma devam ettim. 82. Koleksiyoncular. Dünya seyahatlerinde ve İstanbul'daki deneyimlerimde yıllar boyunca şunu gördüm. İki türlü koleksiyoncu vardır. 1. Koleksiyonuyla gururlanıp onu teşhir etmek isteyen mağrurlar. Parantez aç, genellikle Batı medeniyetinden çıkar. Parantezi kapa. 2. Toplayıp biriktirdiklerini bir kenarda gizleyen utangaçlar. Parantez aç, modernlik dışı bir durum. Parantezi kapa. Mağrurlara göre müzeler kendi koleksiyonlarının doğal bir sonucudur. Onlara göre bir koleksiyon, başlangıç nedeni ne olursa olsun, en sonunda bir müzede gururla teşhir edilmek için yapılır. Küçük ve özel Amerikan müzelerinin resmi hikayelerinde bunu çok gördüm. Mesela İçecek Kutuları ve Reklamlar Müzesi'nin tanıtımında, çocukluğunda bir gün Tom'un okuldan eve dönerken yerden ilk gazoz tenekesini aldığı yazılıydı. Sonra bir diğerini, bir üçüncüsünü almış ve biriktirmiş ve bir süre sonra amacı gazoz tenekelerinin hepsini toplamak ve bir müzede sergilemek olmuş. Utangaçlar ise toplamak için toplarlar. Mağrur toplayıcılar gibi başlangıçta onlar için de eşyaları biriktirme, okurun benim durumumdan da çıkaracağı gibi hayattaki bir acıya, bir derde, karanlık bir dürtüye bir cevap, bir tesellidir. Hatta bir ilaçtır. Ama utangaç koleksiyoncuların yaşadıkları toplum, koleksiyonları ve müzeleri önemsemediği için toplamak bilgiye, öğrenmeye katkısı olan itibarlı bir şey olarak değil, saklanması gereken bir utanç olarak yaşanır. Çünkü koleksiyonlar utangaçların ülkesinde faydalı bir bilgiye değil, yalnızca utangaç koleksiyoncunun yarasına işaret eder. Masumiyet Müzesi'nde sergilemek için 1976 yazında gördüğümüz filmlerin afişlerini, lobi fotoğraflarını, biletlerini ararken 1992'nin ilk aylarında ilişki kurduğum İstanbul'un sinema eşyası koleksiyoncuları bana toplayıcı utancını, daha sonra şehirde başka pek çok yerde göreceğim o karanlık duyguyu hemen öğrettiler. Aşkın Çilesi Ölünce Biter ve İki Ateş Arasında gibi filmlerin lobi fotoğraflarını sıkı bir pazarlıktan sonra bana satan Hıfzı Bey, koleksiyonuna gösterdiğim ilgiden çok memnun olduğunu defalarca ifade ettikten sonra özür diler bir havaya girmişti. "Bu çok sevdiğim şeyleri size satıp onlardan ayrılırken çok üzülüyorum Kemal Bey," demişti. "Ama merakıma gülen, benimle alay eden, bu pisliklerle evi niye dolduruyorsun?" diyenler, sizin gibi iyi bir aileden gelen kültürlü birinin benim topladıklarıma değer verdiğini görsünler. Benim ne içkim var ne sigaram var, ne kumarım ne de zamparalığım. Tek alışkanlığım artist ve film fotoğrafı toplamak. Papatya'nın çocukluğunda oynadığı Duyun Annemin Feryadını filminde kalender gemisinde çekilmiş fotoğraflarını ister misiniz? Elbisesi askılı, omuzları da çıplaktır. Baş oyuncusu Tahir Tan intihar ettiği için yarıda kalan Siyah Saray filminde çekilmiş ve şimdiye kadar benden başka kimsenin görmediği fotoğraflara da bir bakmak için bu akşam fakirhaneye gelir misiniz? Ayrıca ilk meyveli Milli Türk Gazozu'nun tanıtım kampanyasında oynayan Alman manken Inge'nin ilk kuşak Türk-Alman filmlerinde Merkez İstasyon'da iyi kalpli, Türksever Alman teyzeyi oynadığı filmde rol gereği aşık olduğu Ekrem Güçlü ile dudak dudağa lobi fotoğrafları da var. Aradığım film lobilerinin başka kimde olabileceğini sorunca Hıfzı Bey, pek çok koleksiyoncunun evinin tıkış tıkış kağıt fotoğraf, film ve afişle dolu olduğunu anlattı bana. Odalara dolan film parçaları, foto ve kağıt yığınlardan ve gazete ve dergilerden kendilerine yer kalmayınca, bu toplayıcıların yakınları, parantez aç, zaten çoğu hiç evlenmezmiş, parantezi kapa, evi terk eder, onlar da o zaman her şeyi toplamaya başlar, evlerini kısa zamanda içine girilmez bir çöp eve çevirirlermiş. Bazı ünlü koleksiyoncular da benim aradıklarım mutlaka varmış. Ama insan bu çöp evlerin içinde aradığını hiç bulamaz, zaten içeri bile zor girermiş. Gene de Hıfzı Bey benim ısrarlarıma dayanamadı ve beni 1990'ların İstanbul'unun meraklılarca efsane gibi söz edilen bazı çöp evlerine sokmayı başardı. Müzemde sergilediğim pek çok film lobisi fotoğrafını, İstanbul görüntülerini, pek çok kartpostalı sinema biletini, zamanında saklamayı aklımdan geçirmediğim lokanta menülerini, paslı eski konserve kutularını, eski gazete sayfalarını, üzeri şirket amblemli kağıt torbaları, ilaç kutularını, şişeleri, artist ve ünlü resimlerini ve Füsun ile yaşadığımız İstanbul'u her şeyden daha çok anlatan şehrin sıradan günlük hayat fotoğraflarını çöp evlerde kendim buldum. Tarla başındaki iki katlı eski bir evde, eşya ve kağıt yığınları arasında bir plastik sandalyede oturan, görece normal görünümlü ev sahibi, bana gururla 42.742 parçası olduğunu söylemişti. O evde hissettiğim utancı, daha sonra Üsküdar'da zorlukla girebildiğim bir evin bir odasında yatalak annesiyle ve gaz sobasıyla yaşayan emekli bir hava gazı tahsildarının koleksiyonuna bakarken de hissetmiştim. Parantez aç, evin buz gibi soğuk diğer odalarına tıkış tıkış eşya ile dolu olduğu için hiç girilemiyordu. Uzaktan eski lambalar, vim kutuları ve çocukluğumun bazı oyuncaklarını görmüştüm. Parantezi kapa. Beni utandıran emekli hava gazı tahsildarının annesinin yattığı yerden oğlunu sürekli aşağılayarak azarlaması değil, bir zamanlar İstanbul'un sokaklarında dolaşmış, evlerinde yaşamış ve şimdi çoğu ölmüş insanların hatıralarıyla kaynaşan bütün bu eşyaların hiçbir müzeye ulaşamadan, hiçbir sınıflamadan geçmeden, bir vitrin çerçeve içine hiç konmadan yok olacağını bilmemdi. O günlerde Beyoğlu'nda 40 yıl düğün, nişan, doğum günü, iş toplantısı, meyhane fotoğrafı çektikten sonra yersizlikten ve talep olmadığı için bütün negatif koleksiyonunu bir apartman binasının kalorifer kazanında yakan Rum bir fotoğrafçının 10 yıllık dramını dinlemiştim. Bütün bir şehrin merkezinin düğünleri, eğlenceleri ve toplantılarının negatiflerini, fotoğraflarını kimse bedavaya bile istememişti. Çöp ev sahipleri apartman binasında mahallede alay konusu olur, aksilikleri, yalnızlıkları ve çöp tenekelerini eskici arabalarını karıştırmaları yüzünden onlardan korkulurdu. Bu yalnız adamların ölümlerinden sonra evdeki eşya yığınının dini bir havası da olan bir öfkeyle mahalledeki boş bir arsada, parantez aç, bayramda kurban kesilen arsa, parantezi kapa, ya yakıldığını ya çöpçüye, eskiciye verildiğini Hıfzı Bey çok da fazla kederlenmeden hayatın bir gerçeğini bildirir bir edayla bana anlatmıştı. 1996 aralığında Necdet Atsız adlı kimsesiz bir biriktirici, parantez aç, koleksiyoncu yanlış kelime, parantezi kapa, Tophane'de Keskinlerin evinden 7 dakikalık bir yürüyüş mesafesindeki küçük evinde tıkış tıkış yığdığı kağıt ve eski eşya kulelerinin altında ezilip ölmüş ve bu ancak 4 ay sonra yazın evden gelen dayanılmaz koku üzerine fark edilmişti. Eşyalar giriş kapısında tıkayınca itfaiye eve ancak pencereden girebilmişti. Olay gazetelere yarı alaycı, yarı korkutucu bir dille geçince de İstanbullular bu her şey toplayıcılarından daha da korkar olmuştu. Okurun gereksiz bulmayacağını umduğum bir tuhaf ayrıntıyı da o günlerde kafamda Füsun ile ilgili her şeyi aynı anda düşünebilmeye borçluyum. Eşyaları kağıtları arasında ezilerek ölen, cesedi de orada çürüyen Necdet Atsız, Hilton'daki nişanda gecenin sonuna doğru ruh çağırma konusu açılınca Füsun'un sözünü ettiği ve daha o zamanlar öldü sandığı Necdet'ti. Saklanması gereken, gizli ve yüz kızartıcı bir iş yaptıkları duygusunu ve ondan daha derin bir utancı, müzeme ve Füsun'un hatırasına katkılarından dolayı burada şükranla adlarını anmak istediğim diğer koleksiyoncuların gözlerinde de gördüm. 1995-1990 arasında bir dönem, Füsun ile İstanbul'da gittiğimiz her mahallenin, her sokağın bir kartpostalını edinmek gibi bir hırsa kapıldığım günlerde tanıştığım İstanbul'un en ünlü kartpostal koleksiyoncusu Hasta Halit Bey'den daha önce söz etmiştim. Kapı kulpları ve anahtar koleksiyonunu sevinçle sergilediğim ve kitabımızda adının anılmasını hiç istemeyen bir koleksiyoncu, her İstanbullunun, parantez aç, erkeğin demek istiyordu, parantezi kapa, hayatı boyunca aşağı yukarı 20 bine yakın değişik kapı kulbu tuttuğunu söyleyerek, sevdiğim kişinin elinin bu kulplardan pek çoğuna kesinlikle değdiğine beni inandırmıştı. Fotoğrafın icadından sonra İstanbul Boğazı'ndan geçmiş olan her geminin orada çekilmiş bir fotoğrafını elde etmeye hayatının son 30 yılını vermiş toplayıcı Siyami Bey'e, kendisinde çift olan resimleri benimle paylaştığı, Füsun'u düşünürken, onunla yürürken düdüklerini işittiğim gemilerin resimlerini müze severlere sergileme fırsatını bana verdiği ve topladıklarının halka teşhirinden bir batılı gibi hiç utanmadığı için burada teşekkür ediyorum. 1975 ile 1980 arasında cenazelerde yakalara takılan resimli küçük kağıt koleksiyonu için teşekkür borçlu olduğum ve adının açıklanmasını istemeyen bir başka koleksiyoncu, benimle her resim için pintice pazarlık ettikten sonra pek çok kere bu insanlardan duyduğum ve gülümseyici bir edası olan asıl soruyu sormuş, Ben de herkese verdiğim cevabı ona ezberden söylemiştim. Bir müze yapıyorum da. Onu sormuyorum. Bunları niye istiyorsun? Onu soruyorum. Kendi kendine eşya toplayan, bunları bir köşede biriktiren her takıntılı kişinin arkasında bir kalp kırıklığı, derin bir dert, açıklanması zor bir ruhsal yara olduğu anlamına geliyordu bu soru. Benim derdim neydi? Sevdiğim biri ölmüştü de cenazesinde yakama resmini takamadığım için mi dertliydim? Yoksa tıpkı bu soruyu soranınki gibi derin derdim hiç ifade edilemeyecek, utanç verici bir şey miydi? Kişisel müzelerin hiç gelişmediği 1990'ların İstanbul'unda takıntılarından dolayı biriktiriciler kendilerini gizlice aşağıladıkları gibi birbirlerini de açıkça ve her fırsatta küçümserlerdi. Bu aşağılamalar koleksiyoncu kıskançlığıyla da karışır, daha da kötü olurdu. Nesibe Hala'nın Nişantaşı'na taşınması, Mimar İhsan'ın gayretleriyle keskinlerin evini gerçek bir müze binasına çevirme çabam, yani tıpkı Avrupa'daki gibi özel bir müze yaptığım ve zengin olduğum sağda solda duyulmuştu. Sırf bu yüzden İstanbullu biriktiriciler aşağılayıcı tavırlarını belki yumuşatırlar diye ummuştum. Çünkü gizli, derin bir ruhsal yaram olduğu, yani onlar gibi kafadan çatlak olduğum için değil, batıda olduğu gibi sırf zengin olduğum ve şan olsun diye müze yaptığım için eşya biriktirdiğimi düşünebilirlerdi. O günlerde yeni kurulan, Türkiye'nin türünde ilk biriktirilebilir eşyaları sevenler derneğinin toplantılarından birine, Hıfzı Bey'in ısrarlarıyla ve belki Füsun'u hatırlatan ve hikayemde yeri olan bir iki eşya ile karşılaşırım diye gittim. Orada derneğin bir sabahlığına kiraladığı bir küçük düğün salonunda toplum dışına itilmiş cüzamlılar arasındaymışım gibi hissettim kendimi. Koleksiyoncu olarak bazılarının adlarını önceden işittiğim dernek üyeleri, parantez aç, aralarında kibrit kutucusu Soğuk Supide olan ve okurun çoğunun tanıdığı 7 kişi, parantezi kapa, bana İstanbullu bir toplayıcıya ve birbirlerine yaptıklarından daha da aşağılayıcı davranmışlardı. Benimle çok az konuşmuşlar, bana şüpheli biri, bir casus, bir yabancı gibi davranarak o gün kalbimi kırmışlardı. Hıfzı Bey'in de sonra özür diler bir havayla açıkladığı gibi zengin olmama rağmen derdime çareyi hala eşyalarda aramam, onlarda öfke, tiksinti ve hayata karşı umutsuzluk uyandıran bir şeydi. Çünkü onlar toplayıcılık hastalığının bir gün zengin olurlarsa biteceğini sanan masum insanlardı. Füsun'a olan aşkım dedikodularla yavaş yavaş yayılınca İstanbul'un bu ilk ciddi toplayıcıları daha sonra hem bana yardım ettiler hem de yer altından yer üstüne çıkma mücadelelerini benimle paylaştılar. Merhamet Apartmanı'ndaki eşyaları Çukurcuma'daki müze eve tek tek taşımadan önce Füsun ile 20 yıl önce seviştiğimiz odada biriken tıkış tıkış koleksiyonumun genel bir fotoğrafını çektim. Parantez aç. Artık arka bahçeden futbol oynayan çocukların bağırışmaları ve küfürleri yerine bir havalandırma aletinin gürültüsü geliyordu. Parantezi kapa. Bu eşyaları Çukurcuma'daki müze evde diğerleriyle yolculuklarda bulduklarım, keskinlerin evindekiler, çöp evler, dernek üyeleri ve hikayeme karışmış tanıdıklardan aldıklarımla birleştirince yurt dışı yolculuklarında özellikle bit pazarında aklıma gelen bir düşünceyi sanki bir resim gibi karşımda gördüm. Eşyalar, bütün o tuzluklar, biblo köpekler, yüksükler, kalemler, tokalar, küllükler, tıpkı her yıl İstanbul'un üzerinden iki kere geçen leylek sürüleri gibi sessizce göç ederek dünyaya dağılıyorlardı. Füsun'a aldığım bu çakmağın bir eşini Atina ve Roma'daki bit pazarlarında, çok benzerlerini Paris'te ve Beyrut'ta dükkanlarda görmüştüm. Keskinlerin masasında iki yıl duran bu tuzluk İstanbul imalathanelerinde üretilmişti. Onu Ücra İstanbul lokantalarında da görmüştüm. Ama Yeni Delhi'de bir Müslüman lokantasında, Kahire'nin eski mahallelerindeki bir aşevinde, Barcelona'da pazar günleri eskicilerin kaldırımlara serdikleri branda bezleri üzerinde ve Roma'da mutfak eşyaları satan sıradan bir dükkanda da görmüştüm. Belli ki bu tuzluğu birisi bir yerde üretmiş, başka ülkelerde kalıbı çıkarılarak benzer malzemeden başka pek çokları piyasaya sürülmüş, Güney Akdeniz, Balkanlar merkez olmak üzere tuzluğun milyonlarca kopyası uzun yıllar milyonlarca ailenin günlük hayatına katılmıştı. Tuzluğun dünyanın bu kadar uzak köşelerine nasıl dağıldığı, tıpkı göçmen kuşların aralarında nasıl iletişim kurdukları, her seferinde aynı yolu nasıl izledikleri gibi bir muammaydı. Sonra bir başka tozluk dalgası geliyor, eski tozlukların yerine tıpkı sahile pek çok eşyayı vuran lodosun getirip bıraktığı eşyalar gibi yenilerini bırakıyor. İnsanların çoğu hayatlarının önemli bir zamanını birlikte geçirdikleri bu eşyalarla kurdukları duygusal ilişkileri bile fark edemeden onları unutuyorlardı. Koleksiyonumu Merhamet Apartmanı'nda üzerinde füsun ile seviştiğimiz somyayı, küf kokulu şilteyi ve mavi çarşafı da bir müze olarak yeniden düzenlediğimiz binanın çatı arasına götürmüştüm. Keskinler bu evde yaşarken farelerin, örümceklerin, hamam böceklerinin dolaştığı ve su deposunun durduğu karanlık küflü çatı arası şimdi temiz, aydınlık ve yıldızlara bakan bir oda olmuştu. Oraya yatağı yerleştirdikten sonra 3 kadeh rakı içtiğim gece bana füsunu hatırlatan bütün eşyalarla onların duygusal havasıyla sarıp sarmalanarak uyumak istedim. Ve bir bahar akşamı artık iç düzeni değişecek bir müzeye dönüşen eve dalgıç sokaktaki yeni kapıdan anahtarımla girdim. Uzun ve dümdüz merdivenleri bir hayalet gibi ağır ağır çıktım ve çatı arasındaki yatağa kendimi atıp uyudum. Bazıları yaşadıkları yere eşyalarla doldurur, hayatlarının sonuna doğru da bu evlerini müzeye dönüştürürler. Ben ise müzeye dönüştürülmüş bir evi, yatağım, odam ve varlığımla şimdi tekrar eve dönüştürmeye çalışıyordum. İnsanın geceleri derin, duygusal ilişkilerle ve hatıralarla bağlı olduğu eşyalarla aynı mekanda uyumasından güzel ne olabilir? Özellikle bahar ve yaz günleri çatı arasındaki dairede daha çok gecelemeye başladım. Mimar İhsan'ın binanın ortasında açtığı büyük boşluk sayesinde yalnız koleksiyonumdaki tek tek eşyaları değil, bütün mekanın derinliğini geceleri içimde hissediyordum. Gerçek müzeler, zamanın mekana dönüştüğü yerlerdir. Müzemin çatı arasında yaşamaya başlamam annemi huzursuz etmişti. Ama öğle yemeklerini sık sık onunla yediğim, Sibel ve Zaim dışında eski arkadaşlarımdan bazılarıyla yeniden ahbaplığa başladığım, yazları Suadiye'ye, adalara yat gezintilerine gittiğim ve füsunu kaybetme acısına ancak böyle dayandığımı düşündüğü için ses çıkarmıyor, keskinlerin evinde füsuna olan aşkımı anlatan ve bizim hayatımızın eşyalarıyla yapılmış bir müze kurmamı da bütün tanıdıklarının aksine olağan karşılıyordu. Aman, tabii dolabımdaki eski eşyaları al, çekmecelerdekileri de, o şapkaları da hiç giyeceğim yok, çantaları, babanın eskilerini, örgü takımımı, düğmeleri de al, yetmişimden sonra dikiş dikeceğim yok, masraf etmezsin, diyordu. Yeni evinden ve çevresinden memnun gözüken Nesibe halayı da İstanbul'da olduğum zamanlarda ayda bir görüyordum. Berlin'de yeni ziyaret ettiğim Barguren Müzesi'nde onun için verilen müze binasının çatı katında yaşayacağını ona heyecanla anlatmıştım. İnsan koleksiyonu yapan kişiyle müzede gezerken odaların birinde ya da merdivenlerde o ölmeden önce karşılaşabilir. Tuhaf değil mi Nesibe hala? Allah size en gecinden versin Kemal Bey, demişti Nesibe hala bir sigara daha yakarken. Sonra füsun için biraz gözyaşı dökmüş, yanaklarından akan damlaları hiç silmeden ağzında sigara bana gülümsemişti. 83. Mutluluk. Mehtaplı bir gece yarısı Çukur Cuma'daki evde, çatı arasındaki küçük perdesiz odamda hoş bir ışığın içinde uyandım ve altımdaki büyük delikten müze boşluğuna aşağıya baktım. Bazen hiç tamamlanmayacakmış gibi gelen küçük müzemin pencerelerinden gümüş bir ay ışığı içeri vuruyor, boşluğu ve yapıyı sanki sınırsız bir mekanmış gibi korkutucu gösteriyordu. Her biri birer balkon gibi boşluğa uzanan alt katlarda 30 yıldır biriktirdiğim bütün koleksiyonum gölgeler içinde duruyordu. Füsun'un ve Keskin ailesinin bu evde kullandığı eşyaları, Chevrolet'in paslı enkazını, sobadan buzdolabına, üzerinde 8 yıl akşam yemeği yediğimiz masadan seyrettiğimiz televizyona her şeyi görebiliyor ve eşyaların ruhlarını fark eden bir şaman üstadı gibi onların hikayelerinin içimde kıpırdandıklarını hissediyordum. Müzemin içindeki bütün eşyaların hikayelerinin tek tek ayrıntılı bir şekilde anlatıldığı bir kataloğu olması gerektiğini o gece anladım. Bu da elbette benim füsuna olan aşkımın ve ona hayranlığımın hikayesi olacaktı. Ay ışığında gölgeler içinde ve sanki boşluktaymış gibi gözüken eşyaların her biri tıpkı Aristo'nun bölünemez atomları gibi bölünemez bir ana işaret ediyordu. Aristo'ya göre anları birleştiren çizginin zaman olması gibi eşyaları birleştiren çizginin de bir hikaye olacağını anlıyordum. Demek ki bir yazar müzemin kataloğunu tıpkı bir roman yazar gibi kaleme alabilirdi. Böyle bir kitabı kendim yazmayı denemek bile istemiyordum. Bunu benim için kim yapabilirdi? Bu kitabı benim ağzımdan ve benim onayımla anlatan Orhan Pamuk Beyefendi'yi böyle aradım. Babası ve amcası babamla bizimkilerle bir zamanlar iş yapmışlardı. Servetlerini kaybetmiş eski Nişantaşlı bir ailedendi ve hikayemin arka planını da iyi kavrar diye düşünmüştüm. Hikaye anlatmayı ciddi bir şekilde seven, işine bağlı bir adammış diye de duymuştum. Orhan Bey ile ilk görüşmemize hazırlıklı gittim. Füsun'dan söz etmeden önce ona son 15 yılda dünyada 1743 müze gezdiğimi, biletlerini de biriktirdiğimi, ilgisini çeker diye sevdiği yazarların müzelerini anlattım. St. Petersburg'daki Dostoyevski Müzesi'ndeki tek hakiki parçanın fanus içerisinde saklanan ve kenardaki notta gerçekten Dostoyevski'nindir diye yazan bir şapka olduğunu öğrenince gülümserdi belki. Aynı şehirdeki Nabokov Müzesi'nin Stalin yıllarında yerel sansür kurulunun yazıhanesi olarak kullanılmasına ne diyordu? Ilie Combray'deki Marcel Proust Müzesi'nde yazarın romanında kahramanlarına örnek aldığı kişiler diye sergilenen portreleri görmemin bana roman hakkında değil, yazarın yaşadığı dünya hakkında bir fikir verdiğini anlattım. Hayır, yazar müzelerini saçma bulmuyordum. Mesela Hollanda'nın küçük Rijnsburg kentindeki Spinoza'nın evinde, yazarın ölümünden sonra tutulan tutanakta adı geçen bütün kitapların bir araya getirilip eksiksiz olarak ve 17. yüzyılda yapıldığı gibi büyüklükleri esas alınarak sergilenmesini çok yerinde bulmuştum. Tagore Müzesi'nde yazarın yaptığı sulu boya resimlere bakarak ve bizim erken dönem Atatürk müzelerinin toz ve nem kokusunu hatırlayarak labirent benzeri odalarda yürürken, Kalküta'nın bitip tükenmez uğultusunu dinleyerek bütün bir gün ne kadar da mutlu olmuştum. Sicilya'nın Agrigento şehrindeki Pirandello'nun evinde gördüğüm ve bana kendi aileme aitmiş gibi gelen fotoğraflardan, Stockholm'deki Strindberg Müzesi'nin pencerelerinden görülen şehir manzarasından ve Baltimore'da Edgar Allan Poe'nun teyzesi ve daha sonra evleneceği 10 yaşındaki kuzeni Virginia ile paylaştığı 4 katlı ve küçücük, kederli evin bana çok tanıdık geldiğinden söz ettim. Parantez aç, Baltimore'da bugün artık ücra ve yoksul bir mahallenin orta yerine düşen 4 katlı bu Poe evi müzesi, küçüklüğü, kederli hali, odaları ve biçimiyle gördüğüm bütün müzeler içerisinde keskinlerin evine en çok benzeyen yerde aslında. Parantezi kapa. Orhan Bey'e hayatta gördüğüm en mükemmel yazar müzesinin Roma'da Giulia Sokağı'ndaki Mario Praz Müzesi olduğunu da anlattım. Resimden ve edebiyattan aynı tutkuyla zevk alan romantizmin büyük tarihçisi Mario Praz'ın evine benim gibi randevu alıp girerse, büyük yazarın harika koleksiyonunun hikayesini oda oda, eşya eşya, roman gibi anlattığı kitabı da mutlaka okumalıydı. Rouen'de Flaubert'in doğduğu ev babasının tıp kitaplarıyla doluydu ve Flaubert ve Tıp Tarihi Müzesi'ne gitmeye hiç gerek yoktu. Sonra yazarımızın gözlerinin içine dikkatle baktım. Flaubert'in Madame Bovary'i yazarken kendisine ilham veren ve tıpkı romandaki gibi kasaba otellerinde at arabalarında seviştiği sevgilisi Louis Collet'in saçlarından bir tutamı, mendilini, terliğini bir çekmecede sakladığını, arada onları çıkarıp sevip okşadığını, terliklere bakıp nasıl yürüdüğünü düşlediğini mektuplarından mutlaka biliyorsunuzdur Orhan Bey. Hayır, bilmiyordum dedi ama çok hoşuma gitti. Ben de bir kadını saçlarını, mendillerini, tokalarını, bütün eşyalarını saklayacak, onlarla yıllarca teselli arayacak kadar çok sevdim Orhan Bey. Hikayemi size bütün içtenliğimle anlatabilir miyim? Tabii, buyurun. Kapanan fuayenin yerine açılan hünkârdaki o ilk buluşmamızda içimden geldiği gibi ama düzensiz bir şekilde daldan dala atlayarak bütün hikayemi 3 saatte ona anlattım. Aşırı bir heyecana kapılmış, 3 duble rakı içmiş, sanırım başımdan geçenleri de coşkuyla sıradanlaştırmıştım. Ben Füsun'u tanıyordum dedi Orhan Bey. Hilton'daki nişandan da hatırlıyorum. Ölümüne çok üzüldüm. Şuradaki butikte çalışıyordu. Nişanınızda da onunla dans etmiştik. Hakikaten mi? Ne kadar olağanüstü bir insandı değil mi? Güzelliğinden değil, ruhundan bahsediyorum Orhan Bey. Dans ederken ne konuşmuştunuz? Sizde gerçekten Füsun'un bütün eşyaları varsa onları görmek isterim. Önce Çukur Cuma'ya geldi ve artık eski bir evden bir müzeye çevrilen binadaki koleksiyonuma etkilendiğini hiç saklamadan içten bir ilgi gösterdi. Bazen bir eşyayı, mesela Şanzelize butikte onu ilk gördüğümde Füsun'un giydiği sarı ayakkabıyı eline alıyor, hikayesini soruyor, ben de anlatıyordum. Daha sonra düzenli bir şekilde çalışmaya başladık. İstanbul'da olduğum zamanlarda haftada bir çatı arasına gelir, benim hatırlayarak sıraya dizdiğim eşyaların ve fotoğrafların müzede neden aynı kutular ya da vitrinler ve romanda neden aynı bölümlerde yer alması gerektiğini sorar, ben de zevkle anlatırdım. Her sözümü dikkatle dinlediğini, notlar aldığını görmek hoşuma gider, beni gururlandırırdı. Bitirin artık şu romanı da, meraklılar ellerinde kitap müzeme gelsinler. Onlar Füsun'a olan aşkımı yakından hissetmek için vitrin vitrin müzeyi gezerlerken ben çatıdaki odamdan pijamalarımla çıkıp aralarına karışacağım. Ama siz de bitiremiyorsunuz müzenizi Kemal Bey diye cevap verirdi bana Orhan Bey. Dünyada daha görmediğim çok müze var derdim gülümseyerek ve ona kim bilir kaçıncı kere müzelerin sessizliğinin üzerimdeki ruhsal etkisini anlatmaya gayret eder, dünyanın uzak bir kentinde herhangi bir salı günü ücra bir mahalledeki unutulmuş bir müzede bekçilerin bakışlarından kaçarak gezinmenin beni neden mutlu ettiğini ifade etmeye çalışırdım. Seyahatlerimden döner dönmez Orhan Bey'i artık hemen arıyor, ona gördüğüm müzeleri anlatıyor, biletlerini, tanıtma broşürlerini ve çok sevdiğim bazı müzelerden cebime indirdiğim ucuz bir eşyayı, müze içindeki yol levhalarını gösteriyordum. Gene böyle bir seyahatten sonra önce kendi hikayem, sonra gördüğüm müzeleri anlatmış ve ona romanın ne aşamada olduğunu sormuştum. Kitabı birinci tekil şahısla yazıyorum dedi Orhan Bey. Nasıl yani? Hikayenizi kitapta siz ben diyerek anlatıyorsunuz Kemal Bey. Ben sizin ağzınızdan konuşuyorum. Şu günlerde kendimi sizin yerinize koymak, siz olmak için çok uğraşıyorum. Anlıyorum dedim. Peki siz hiç böyle bir aşk yaşadınız mı Orhan Bey? Konumuz ben değilim dedi, sustu. Uzun bir süre çalıştıktan sonra müzenin çatı arasında rakı içtik. Ona Füsun'u ve yaşadıklarımı anlatmaktan yorgundum. O gittikten sonra bir zamanlar, parantez aç, çeyrek yüzyıldan çok, parantezi kapa, Füsun ile seviştiğimiz yatağa uzandım ve hikayeyi benim ağzından anlatmasında bana tuhaf gelen yanı düşündüm. Hikayemin benim hikayem olacağından, ona saygı duyacağından şüphem yoktu da benim sesimi onun çıkarmasını yadırgıyordum. Bir çeşit güçsüzlük, zayıflıktı bu. Kendi hikayemi ziyaretçilere eşyaları göstere göstere kendimi anlatmak artık bana olağan geliyordu. Hatta sık sık müzemin bitip açılacağını ve bunu yaptığımı hayal ediyordum. Ama Orhan Bey'in kendini benim yerime koymasına, benim sesim yerine onun sesinin işitilmesine sinirleniyordum. Bu duyguyla 2 gün sonra ona Füsun'u sordum. Gece gene müzemizin çatı arasında buluşmuş, birer kadeh rakıyı çoktan yuvarlamıştık. Orhan Bey, o gece benim nişanımda Füsun ile dans etmenizi bana anlatabilir misiniz lütfen? Bir süre direndi, sanırım utanmıştı. Ama birer kadeh daha içince Orhan Bey çeyrek yüzyıl sonra Füsun ile nasıl dans ettiklerini öyle bir içtenlikle anlattı ki ona hemen güvendim. Hikayemi benim ağzımdan müze severlere en iyi onun anlatabileceğini anladım. Kendi sesimin çok çıktığını, hikayemi bitirme işini artık ona bırakmamın daha yerinde olacağına da hemen o sırada karar verdim. Bundan sonraki paragraftan kitabın sonuna kadar hikayemi anlatan artık Orhan Bey'dir. Füsun'a o dans sırasında gösterdiği içten dikkati bu son sayfalara da göstereceğinden eminim. Allah'a ısmarladık. Merhaba, ben Orhan Pamuk. Kemal Bey'in izniyle Füsun ile dansımızla başlıyorum. Gecenin en güzel kızıydı ve pek çok erkek onunla dans etmek için sıradaydı. Onun ilgisini çekebilecek kadar yakışıklı, gösterişli, hatta ne bileyim ondan 5 yaş büyük olmama rağmen yeterince olgun ya da kendine güvenen biri değildim o zamanlar. Aklımda o geceden zevk almama engel ahlakçı düşünceler, kitaplar, romanlar vardı. Onun ise kafasının bambaşka şeylerle meşgul olduğunu siz zaten biliyorsunuz. Gene de dans teklifimi kabul ettikten sonra o önde ben arkada dans pistine yürürken boyunun uzunluğuna, çıplak omuzlarına, harika sırtına ve bir an gülümsemesine bakıp hayallere kapıldım. Eli hafif ama sıcacıktı. Diğer elini omzuma koyunca sanki dans etmek için değil, bana özel samimiyetinden yapmış gibi bir an gurur duydum. Hafifçe sallanarak, yavaş yavaş dönerken teninin yakınlığı, dimdik gövdesinin, omuzlarının ve göğüslerinin canlılığı aklımı karıştırıyor, bu çekime direndikçe bastırmaya çalıştığım hayaller durdurak bilmeden gözümün önünden hızla geçiyordu. Danstan el ele ayrılıp yukarıya bara çıkıyormuşuz, birbirimize korkunç aşık oluyormuşuz, ilerideki ağaçların altında öpüşüyormuşuz, evleniyormuşuz. Sırf bir şey söylemiş olmak için söylediğim ilk laf, parantez aç, Nişantaşı'nda kaldırımdan geçerken bazen sizi dükkanda görüyorum, parantezi kapa, sıradandı ve ona çok güzel bir tezgahtar kız olduğunu hatırlatıyordu yalnızca. İlgilenmedi bile. Zaten ilk parçanın yarısına gelmeden benden bir iş çıkmayacağını çoktan anlamış, omzumun üzerinden davetlileri izliyor, masalarda oturanlara kimin kiminle dans ettiğini, kendisiyle ilgilenen pek çok erkeğin kimlerle konuşup gülüştüğüne, güzel ve hoş kadınlara dikkat ediyor, bundan sonra ne yapacağını çıkarmaya çalışıyordu. Güzel kalçasının biraz yukarısına saygıyla ve zevkle koyduğum sağ elimin orta ve işaret parmağının ucunda bel kemiğinin hareketlerini en küçük kıpırtıya kadar bir nabız gibi hissediyordum. Tuhaf, baş döndürücü, dimdik bir duruşu vardı. Yıllarca unutmadım. Bazı anlar kemiklerini, gövdesinde güçle gezen kanı, canlılığını, bir an yeni bir şeyle ilgilenişini, iç organlarının kıpırtılarını, bütün iskeletinin zarafetini parmaklarımın ucunda hissediyor ve ona bütün gücümle sarılmamak için kendimi zor tutuyordum. Dans pisti kalabalıklaşınca, arkadan bir çift bize çarptığı için bir an gövdelerimiz birbirine yapıştı. O sarsıcı temastan sonra uzun bir süre sustum. Boynuna, saçlarına bakarken onun bana verebileceği mutluluğa kapılıp kitapları, romancı olma isteğimi unutabileceğimi seziyordum. 23 yaşındaydım ve romancı olmaya karar verdiğimi öğrenen Nişantaşlı burjuvalar ve arkadaşlarım gülümseyerek bu yaşta bir kimsenin hayatı daha tanıyamayacağını bana söylediklerinde çok öfkelenirdim. Tam 30 yıl sonra bu satırları düzeltirken bu kişilerin çok haklı olduklarını düşündüğümü şimdi eklemek isterim. Hayatı tanısaydım o dans sırasında onun ilgisini çekmek için çırpınır, benimle ilgilenebileceğine inanır, kollarımdan kayıp gitmesine bu kadar çaresizce bakmazdım. Yoruldum dedi. İkinci parçadan sonra oturabilir miyim? Filmlerden öğrenilmiş bir kibarlıkla masasına kadar yürüyüp ona eşlik ediyordum ki bir an kendimi tutamadım. Ne sıkıcı bir kalabalık dedim ukalaca. Yukarı çıkıp bir yerde rahat rahat konuşalım mı? Gürültüden beni tam işitmemişti ama ne istediğimi yüzümden anladı hemen. Annemlerle oturmam lazım dedi ve benden kibarca uzaklaştı. Hikayemi burada kestiğimi görünce Kemal Bey beni hemen tebrik etti. Evet, aynen Füsun'un davranışları, onu çok iyi anlamışsınız dedi. Gurur kırıcı ayrıntıları da çekinmeden anlattığınız için çok teşekkür ederim. Evet, konu gururdur Orhan Bey. Müzemle yalnız Türk milletine değil, dünyanın bütün milletlerine yaşadığımız hayat ile gururlanmayı öğretmek istiyorum. Gezdim, gördüm. Batılılar gururlanırken dünyanın büyük çoğunluğu utanç içerisinde yaşıyor. Oysa hayatımızdaki utanç verici şeyler bir müzede sergilenirlerse hemen gururlanılacak şeylere dönüşürler. Gece yarıları müzesinin çatı arasındaki küçük odasında birkaç kadehten sonra Kemal Bey'in bana ders verir bir havada attığı nutukların ilkiydi bu. İstanbul'da karşısında bir romancı gören herkes ortak bir içgüdüyle eğitici nutuklar attığı için çok yadırgamadım. Ama kitaba neyi nasıl koymam konusunda benim de, parantez aç, Kemal Bey'in çok sık kullandığı deyişle, parantezi kapa, kafam karışıyordu. Müzelerin asıl konusunun gurur olduğunu bana en iyi kim öğretmiştir biliyor musunuz Orhan Bey, dedi Kemal Bey gene bir başka gece yarısı, çatı arasındaki odasında buluştuğumuzda. Müze bekçileri tabii. Dünyanın neresinde olursa olsun müze bekçileri her sorumu her zaman gururla ve tutkuyla cevaplamışlardır. Gürcistan'da Gori şehrindeki Stalin Müzesi'nde yaşlı bir kadın bekçi bana Stalin'in ne büyük adam olduğunu bir saate yakın anlatmıştı. Portekiz'de Oporta şehrindeki Romantik Çağ Müzesi'nde sürgündeki eski Sardunya Kralı Carlo Alberto'nun 1849'da bu evde hayatının son 3 ayını geçirmesinin Portekiz romantizmini ne kadar derinden etkilediğini de sevimli bir müze bekçisinin bana gururla uzun uzun anlattıklarından öğrenmiştim. Orhan Bey, bizim müzemizde de bir soru soran olursa bekçiler Kemal Basmacı koleksiyonunun tarihini, Füsun'a duyduğum aşkın ve onun eşyalarının anlamını ziyaretçilere içten bir gururla anlatmalıdırlar. Bunu da koyun lütfen kitaba. Müze bekçilerinin görevi sanıldığı gibi eşyaları korumak, parantez aç, tabii ki Füsun ile ilgili her şey sonsuza kadar korunmalıdır, parantezi kapa. Gürültü edenleri susturmak, çiklet çiğneyenleri ve öpüşenleri uyarmak değil, müze gezeri, cami gibi alçak gönüllülük, saygı ve huşu duyması gereken bir tapınakta bulunduğunu hissettirmektir. Masumiyet Müzesi'nde bekçiler, koleksiyonun havasına ve Füsun'un zevkine uygun olarak koyu ahşap rengi kadife takım elbiseler, içine açık pembe renkli gömlekler giymeli, müzemize özel, Füsun'un küpeleri işlenmiş, kravatlar takmalı ve tabii çiklet çiğneyen ya da öpüşen ziyaretçilere de asla karışmamalı. Masumiyet Müzesi, İstanbul'da öpüşecek bir yer bulamayan aşıklara sonsuza kadar açık kalacaktır. Kemal Bey'in iki kadehten sonra kullandığı ve 1970'lerin iddialı siyasi yazarlarını hatırlatan bu buyurgan üsluptan bazen sıkılır, not almayı bırakır, sonraki günlerde de onu hemen görmek istemezdim. Ama Füsun'un hikayesinin kıvrımları, müzede eşyaların oluşturduğu o özel hava beni çeker, bir süre sonra çatı arasına gidip Füsun'u hatırladıkça içen, içtikçe daha çok coşup anlatan bu yorgun adamın anlattığı nutukları gene dinlemek isterdim. Müzemin mantığının, sergi alanının her noktasından bütün koleksiyonun, diğer vitrinlerin, her şeyin gözükmesi olduğunu sakın unutmayın Orhan Bey, derdi Kemal Bey. Her yerden aynı anda bütün eşyalar, yani bütün hikayem görülebildiği için müze gezer zaman duygusunu unutacaktır. Hayatta en büyük teselli budur. Kalpten gelen dürtülerle yapılmış ve iyi kurulmuş şiirsel müzelerde sevdiğimiz eski eşyalarla karşılaştığımız için değil, zaman kaybolduğu için teselli oluruz. Bunu da kitabınıza yazın lütfen. Bu kitabı size nasıl yazdırdığımı, sizin de onu nasıl yazdığınızı da saklamayalım. Kitabımızın müsveddelerini defterlerinizde lütfen işleri bitince verin, sergileyelim. Daha ne kadar sürer? Kitabı okuyanlar elbette Füsun'un saçlarını, elbiselerini, her şeyi görebilmek için buraya sizin gibi gelmek isteyeceklerdir. Romanın sonuna lütfen bir harita koyun ki meraklılar müzemizin yolunu İstanbul sokaklarında yürüye yürüye kendileri bulabilsinler. Füsun ile hikayemizi bilenler sokaklarda yürürken İstanbul'un manzaralarına baktıkça benim her zaman yaptığım gibi elbette onu hatırlayacaklardır. Kitabımızı okuyanlara müzemize giriş bir seferlik bedava olsun. Bunun için kitaba bir de bilet koymak en iyisi. Kapıdaki görevli elinde kitapla gelen meraklının biletini Masumiyet Müzesi'nin özel damgasıyla damgalayarak ziyaretçiyi içeri alsın. Bileti nereye koyalım? Buraya koysunlar işte. Okuyanın notu: burada üzerinde Masumiyet Müzesi yazan, ortada damga için bir yuvarlak boşluk bulunan, altında da yalnız bir giriş için geçerlidir yazan bir bilet örneği bulunmaktadır. Okuyanın notu bitti. Teşekkürler. Son sayfalara bir de kişi indeksi koyalım Orhan Bey. Hikayemizi ne kadar çok kişinin bildiğini, ne kadar çok insanın bizlere tanık olduğunu da sizin sayenizde hatırladım. Ben bile adlarını zor tutuyorum aklımda. Aslında hikayede sözü geçen kişileri arayıp bulmam Kemal Bey'in hoşuna gitmiyordu. Ama romancılığımı hoş görüyordu. Bazen bulduğum kişilerin ne dediklerini, bugün ne yaptıklarını merak eder, bazen de onlarla hiç ilgilenmez, benim de neden ilgilendiğimi anlamazdı. Mesela Satsat'ın Kayseri bayi Abdülkerim Bey'e bir mektup yazıp İstanbul'a gelişlerinden birinde onunla neden buluştuğumu hiç anlamadı. Satsat'ı bırakıp Osman'ın Turgay Bey ile kurduğu tek yayın Kayseri bayiliğine geçen Abdülkerim Bey ise Kemal Bey'in hikayesinden Satsat'ın batmasına neden olan bir aşk ve rezalet hikayesi gibi söz etti bana. Pelür'deki ilk aylara tanıklık etmiş olan Bir Zamanların Kötü Kadın oyuncusu Sühendan Yıldız'ı, parantez aç, hain Sühendan, parantezi kapa, bulup onunla konuştum. Kemal Bey'in çaresiz bir yalnız olduğunu, herkes gibi kendisinin de onun Füsun'a ne kadar aşık olduğunu bildiğini ama ona çok da acımadığını, çünkü güzel kızlarla birlikte olmak için sinemacılar arasına karışan zenginlere ısınamadığını söyledi. Hain Sühendan asıl, filmlerde oynamak, yıldız olmak için telaşa yakın bir sabırsızlığı olan Füsun'a acımıştı. Film yıldızı olsaydı da o kurtlar arasında sonu gene kötü olacaktı. Füsun'un o şişkoyla, parantez aç Feridun, parantezi kapa, niye evlendiğini de hiç anlayamamıştı. O günlerde Pelür'de otururken üç renkli bir kazak ördüğü torunu ise şimdi tam 30 yaşındaydı ve anneannesinin Bir Zamanlar oynadığı filmleri televizyonda görünce çok gülüyor ama İstanbul'un o zamanlar ne kadar yoksul olduğuna da şaşıyordu. Berber Basri Nişantaşı'nda Bir Zamanlar benim de berberimdi. Berberliğe devam ediyor ve Kemal'den çok babası Mümtaz Bey'den sevgi ve saygıyla söz ediyordu. Şakacı, eğlenceli, eli açık, iyi kalpli biriydi rahmetli Mümtaz Bey. Tıpkı Piç Hilmi ve karısı Neslihan, Hayal Hayati, bir diğer Pelur sakini Salih Sarılı ve Kenan gibi Berber Basri'den kayda değer yeni bir şey öğrenemedim. Füsun'un Kemal'den sakladığı alt kat komşusu Ayla, şimdi mühendis kocası ve en büyüğü üniversiteye giden dört çocuğuyla Beşiktaş'ta bir ara sokakta oturuyordu. Füsun ile arkadaşlıktan çok hoşlandığını, onun hayatiyetini, şakacılığını, konuşmasının her şeyini çok sevdiğini, hatta taklit ettiğini ama Füsun'un kendisiyle ne yazık ki istediği kadar arkadaşlık etmediğini anlattı bana. İki kız iyi kıyafetlerini giyer, birlikte Beyoğlu'na çıkar sinemaya giderlermiş. Mahalleden bir arkadaşları orada yer göstericilik yaptığı için Dormen Tiyatrosu'ndaki provaları onları sokarmış. Sonra bir yerde sandviç yer, ayran içer, sataşan erkeklere karşı birbirlerini korurlarmış. Bazen gerçekten bir şey alacakmış gibi Vakko'ya ya da başka bir şık dükkana girerek elbiseler dener, aynaya bakar eğlenirlermiş. Tam gülüşür konuşurlarken ya da filmin ortasında Füsun kafasını bir şeye takar, keyfi bir anda kaçar ama içindeki şeyi de Ayla'ya asla açmazmış. Kemal Bey'in gidip geldiğini, çok zengin ve biraz da çatlak olduğunu bütün mahalle bilirmiş. Ama kimse bir aşktan da söz etmezmiş. Ayla Füsun ile Kemal arasında yıllar önce geçenlerden o yıllarda bütün Çukurcuma mahallesi gibi habersizdi ve artık o mahalleden zaten de kopmuştu. Beyaz Karanfil 20 yılda dedikodu muhabirliğinden en büyük gazetelerimizden birinin günlük magazin ekinin başına yükselmişti. Ayrıca yerli film ve dizi artistlerinin skandalları ve aşk hayatlarına odaklanmış aylık bir magazin dedikodu dergisinin editörüydü. Yalan yanlış haberleriyle insanları üzen, hatta hayatlarını karartan gazetecilerin çoğu gibi Kemal hakkında yazdığı şeyleri içtenlikle unutmuştu ve ona selam söylüyor, yakın zamana kadar arada bir arayıp haber aldığı muhterem annesi Vecihi Hanım'a en derin hürmetlerini yolluyordu. Benim artistler arasında geçecek ve bu yüzden çok satacak bir kitap için kendisini aradığımı zannetmiş, her türlü yardıma hazır olduğunu dostane bir havayla belirtmişti. Bir zamanların ünlü yıldızı Papatya'nın prodüktör Muzaffer ile başarısız evliliğinden olan çocuğunun genç yaşta Almanya'daki en büyük turizm şirketlerinden birinin sahibi olduğunu biliyor muydum? Feridun sinema çevresinden tamamen kopmuş çok başarılı bir reklam şirketi kurmuştu. Bu yeni şirketi Mavi Yağmur adını verdiğini öğrenmek gençlik hayallerinden vazgeçemediğini hatırlattı bana. Ama çekilmeyen filmi hiç sormadım. Feridun bütün dünyanın Türk bisküvilerinin, blue jeanlerinin, jiletlerinin ve kabadayılarının başarısından çok korktuğunu anlatan bayraklı futbollu reklam filmleri çekiyordu. Kemal Bey'in müze tasarısını duymuştu ama Füsun'u anlatan bir kitap yazdığımı benden öğrendi. Hayatta bir kere aşık olduğunu, o zaman da Füsun'un kendisine yüz vermediğini olağanüstü bir açıklıkla bana anlattı. Evlilikleri sırasında aynı acıyı yeniden yaşamamak için ona yeniden aşık olmamaya çok dikkat ettiğini de dikkatle söyledi. Çünkü zaten Füsun'un mecbur kaldığı için kendisiyle evlendiğini biliyordu. Dürüstlüğünü sevdim. Şık yazıhanesinden çıkarken aynı dikkatli ve nazik bir edayla Kemal Bey'e selam söyledi ve kaşlarını çatarak beni uyardı. Füsun hakkında kötü herhangi bir şey yazarsanız iki elim yakanızda olur Orhan Bey, bilesiniz dedi bana. Sonra kendisine çok yakışan rahat, hafif bir hava takındı. Çok büyük bir gazoz şirketinin yıllardır çalıştığı Meltemcilerin yeni ürünü Bora'nın kampanyasını almışlardı. Benim Yeni Hayat kitabının ilk cümlesini reklamlarda kullanabilir miydi? Çetin Efendi emeklilik ikramiyesiyle bir taksi almıştı. Bir başka şoföre kiraya veriyor, bazen de ileri yaşına rağmen İstanbul sokaklarına kendisi çıkıyor, taksi şoförlüğü yapıyordu. Beşiktaş'taki bir taksi durağında buluştuğumuzda bana Kemal'in çocukluğundan, gençliğinden bu yana aynı kaldığını söyledi. Aslında o hayatın her anını seven, dünyaya ve insanlara açık çocuk gibi iyimser biriydi. Bu bakımdan bütün hayatının bir kara sevdayla geçmesi tuhaftı belki. Ama Füsun'u tanısaydım, Kemal Bey'in hayatı çok sevdiği için bu kadına o kadar aşık olduğunu da anlardım. Onlar, Füsun ile Kemal, aslında ikisi de çok iyi, çok saf insanlardı ve birbirlerine çok uygunlardı. Ama Allah onları birleştirmemişti ve bizler de bunu çok fazla sorgulayacak durumda değildik. Uzun bir yolculuktan dönen Kemal Bey ile ilk buluşmamızda, gördüğü yeni müzelerin hikayesini dinledikten sonra ona Çetin Efendi'nin sözlerini aktardım. Füsun hakkındaki sözlerini de kelime kelime tekrarladım. Müzemizi gezenler bir gün bizim hikayemizi öğrenecek ve Füsun'un nasıl biri olduğunu zaten hissedecekler Orhan Bey dedi. Hemen içmeye başlamıştık ve onunla içmek artık çok hoşuma gidiyordu. Vitrin vitrin, kutu kutu bütün bu eşyalara bakarken ziyaretçiler 8 yıl boyunca akşam yemeklerinde Füsun'u nasıl seyrettiğimi, onun elini kolunu gülümseyişini, saçlarının kıvrımını, içtiği sigaranın izmaritini ezişine, kaşlarının çatışına, gülümseyişine, mendillerine, tokalarına, ayakkabılarına, elinde tuttuğu kaşığa, her şeyine ne kadar dikkat ettiğimi, parantez aç, ama küpelere dikkat etmemişsiniz Kemal Bey demedim, parantezi kapa, görünce aşkın büyük bir dikkat, büyük bir şefkat olduğunu hissedecekler. Artık lütfen kitabı bitirin ve müzede tek tek bütün eşyaların benim onlara duyduğum dikkate uygun bir şekilde vitrinin içinden gelen yumuşacık bir ışıkla aydınlatılması gerektiğini de yazın. Müzemizi gezenler eşyalara baktıkça Füsun ile benim aşkıma saygı duyacaklar ve kendi hatıralarıyla bizim aşkımızı karşılaştıracaklar. İçerisi hiçbir zaman kalabalık olmasın ki ziyaretçi Füsun'un tek tek eşyalarını, birlikte el ele gezdiğimiz İstanbul köşelerinin resimlerini, bütün koleksiyonu hissederek yaşasın. Masumiyet Müzesi'nde aynı anda 50 ziyaretçiden fazlasının bulunmasını yasaklıyorum. Gruplar, okullar zaten müzeyi ziyaret etmeden önce randevu almalı. Batı'da müzeler gittikçe kalabalıklaşıyor Orhan Bey. Bir zamanlar bizlerin pazar günleri arabalara binip Boğaz gezintisine gitmemiz gibi Avrupalı aileler pazarlara hep birlikte büyük müzelere gidiyorlar. Bizim pazar günleri Boğaz meyhanesinde öğle yemeği yediğimiz gibi onlar da müzenin lokantasında oturup gülüşüyorlar. Proust kitabında ölümünden sonra teyzesinin evindeki eşyaların bir kerhaneye satıldığını, teyzesinin koltuklarını, masalarını bu kerhanede her görüşünde eşyaların ağladığını hissettiğini yazmıştır. Pazar kalabalıkları müzelerde gezinirken eşyalar ağlıyor Orhan Bey. Benim müzemde eşyalar zaten hep kendi evlerinde kalacak. Batıdaki müze modasını gören bizim kültürsüz, güvensiz zenginlerimiz, korkarım onları taklitle lokantalı modern sanat müzeleri açmaya heves ediyorlar. Oysa resim sanatında milletçe bir bilgimiz, zevkimiz ve hiçbir yeteneğimiz yoktur. Türk milleti kendi müzelerinde Batı resminin kötü taklitlerini değil, kendi hayatını seyretmeli. Bizim müzelerimiz zenginlerimizin kendilerini batılı hissetme hayallerini değil, bizim hayatımızı göstermeli. Müzem, Füsun ile benim bütün hayatımız, yaşadığımız her şeydir ve size anlattıklarımın hepsi gerçektir Orhan Bey. Belki bazı şeyler okurlara, müze gezerlere yeterince açık gelmeyebilir. Çünkü hikayemi ve hayatımı size bütün içtenliğimle anlattım. Ama onu bütünüyle ne kadar anladım, ben kendim bile bilmiyorum. Onu da geleceğin bilim adamları, müzemizin dergisi Masumiyet'e yazacakları makalelerle açıklasınlar. Füsun'un saç tokaları ve fırçaları ile merhum Kanarya Limon arasında ne gibi yapısal ilişkiler olduğunu onlardan öğrenelim. Yaşadıklarımı, çektiğim aşk acılarını, Füsun'un çilesini, akşam yemeklerinde göz göze gelip bununla oyalanmamızı, plajlarda, sinemalarda el ele tutuşup mutlu olabilmemizi abartılı bulan gelecek kuşakların müze ziyaretçilerine, bekçiler yaşadığımız her şeyin hakiki olduğunu anlatmalı. Ama merak etmeyin, aşkımızın gelecek kuşaklarca anlaşılacağından hiç şüphem yok. Bundan 50 yıl sonra Kayseri'den otobüsle ziyarete gelen neşeli üniversite öğrencileri, kapıda kuyruk olan eli fotoğraf makineli Japon turistleri, yolunu şaşırdığı için içeri giren yalnız kadınlar ve o zamanın mutlu İstanbul'un mutlu aşıkları, Füsun'un elbiselerine, tuzluklara, saatlere, lokanta menülerine, eski İstanbul'un fotoğraflarına ve ortak çocukluk oyuncaklarımıza ve diğer eşyalara bakıp bakıp aşkımızı ve yaşadıklarımızı derinden hissedecekler, eminim. Masumiyet Müzesi'ne gelecek kalabalıklar inşallah geçici sergilerimizde gezecekler ve o zaman çöp evlerde, dernek toplantılarında tanıştığım İstanbullu gariban kardeşlerimin gemi fotoğrafı, gazoz kapağı, kibrit kutusu, mandal, kartpostal, artist ve ünlü resmi ve küpe toplayan takıntılı koleksiyoncularımızın biriktirdiklerini görecekler. Bu sergilerin, koleksiyonların hikayeleri de kataloglarda, romanlarda anlatılsın. O günlerde eşyaları seyrederek Füsun ile Kemal'in aşkını huşu ve saygıyla anan ziyaretçiler, hikayenin Leyla ile Mecnun gibi, Hüsnü ile aşk gibi, yalnızca aşıkların değil, bütün bir alemin, yani İstanbul'un hikayesi olduğunu da anlayacaklardır. Bir rakı daha ister misiniz Orhan Bey? Romanımızın kahramanı, müzemizin kurucusu Kemal Basmacı, 12 Nisan 2007 tarihinde, yani Füsun'un 50. doğum gününde, kendisi 62 yaşındayken, Milano'da her zaman kaldığı Grand Hotel de Milan'ın Via Manzoni'ye bakan büyük bir odasında, sabaha doğru uykusunda geçirdiği kalp krizinden öldü. Kemal Bey, hayatındaki en önemli 5 müzeden biridir. Parantez aç, ölene kadar tam 5723 müze gezmişti, parantezi kapa. Dediği Bagatti Valsecchi Müzesi'ni kendi deyişiyle yaşamak için her fırsatta Milano'ya giderdi. Parantez aç, müzeler 1. Gezmek için değil, hissetmek ve yaşamak içindir. 2. Hissedilecek şeyin ruhunu koleksiyon oluşturur. 3. Koleksiyonsuz müze değil, sergi evi olur. Not ettiğim son önemli görüşleridir. Parantezi kapa. 19. yüzyılda iki kardeş tarafından bir 16. yüzyıl Rönesans evi olarak düzenlenen ve 20. yüzyılda müzeye çevrilen ev ve tarihi harika koleksiyonun Kemal Bey'i büyüleyen yanı, koleksiyonun, parantez aç, yani eski yatakların, lambaların, Rönesans aynalarının ve kapkacağın, parantezi kapa, kardeşlerin içinde yaşadıkları evin bütün sıradan günlük eşyalarını oluşturmasıydı. Teşvikiye Camii'ndeki cenazeye kitabımızın dizininde tek tek adlarıyla sıraladığım kalabalığın çoğu katıldı. Kemal'in annesi Vecihe Hanım ise her zaman cenaze seyrettiği balkondaydı. Bir başörtüsü takmıştı. Oğlunu hüngür hüngür ağlayarak uğurlayışını biz avludakiler de yaşlı gözlerle seyrettik. Kemal Bey'in daha önceden beni görmek istemeyen yakınları cenazeden sonraki aylarda tuhaf ama mantıklı bir sırayla benimle bir bir görüşmek istediler. Bunu Nişantaşı çevresinde geçen kitaplarımda herkesi acımasızca kötülediğim yolundaki yanlış inanca borçluyum. Yalnız annemi, abimi, amcamı ve bütün ailesini değil, başka pek çok saygın Nişantaşlıyı, mesela ünlü Cevdet Bey'i, oğullarını ve ailesini, şair dostum Kay'ı, hatta hayranı olduğum öldürülen ünlü köşe yazarımız Celal Salik'i, ünlü dükkancı Alaaddin'i ve pek çok devlet ve din büyüğünü, paşayı kötü gösterdiğim yolundaki dedikodular, suçlamalar ne yazık ki çok yaygındı. Zaim ile Sibel kitaplarımı okumadan benden korkmuşlardı. Gençlik günlerine göre Zaim çok daha zengindi. Meltem gazoz olarak piyasadan silinmişti ama büyük bir şirket olarak ayaktaydı. Bebek sırtlarındaki boğaz manzaralı şahane evlerinde beni çok iyi ağırladılar. Kemal Bey'in hayat hikayesini kaleme almamdan, parantez aç, Füsun'un yakınları da Füsun'un hikayesini yazdığımı söylüyorlardı, parantezi kapa, gurur duyduklarını söylediler. Ama kitabımı tek taraflı değil, bir de onları dinleyerek yazmalıydım. Ama önce şu büyük rastlantıyı, ölümünden yarım gün önce 11 Nisan günü öğleden sonra Kemal Bey ile Milano'da sokakta karşılaşmalarını anlatacaklardı. Parantez aç, beni bunun için çağırdıklarını hissettim hemen, parantezi kapa. Zaim, Sibel ve akşam yemeğine bizimle sofraya oturan biri 20, parantez aç, Gül, parantezi kapa, bir diğeri 18, parantez aç, Ebru, parantezi kapa, yaşındaki güzel ve akıllı kızları tatilde gezip eğlenmek için 3 günlüğüne Milano'ya gitmişlerdi. Ellerindeki külahlardan portakallı, çilekli, kavunlu, rengarenk dondurmaları yalayarak, vitrinlere bakarak, şakalaşıp gülüşerek yürüyen bu mutlu aileden ilk olarak Kemal, önce yalnız Gül'ü görmüş ve annesine gerçekten çok benzeyen kıza şaşkınlıkla yaklaşmış, Sibel, merhaba ben Kemal demişti. Gül benim 20'lerimdeki halime çok benzer. O gün bir de o yıllarda giydiğim örgü etoli giymişti, dedi Sibel Hanım gururla gülümseyerek. Kemal ise çok yorgundu, bakımsız, bitkin ve aşırı mutsuz gözüküyordu. Orhan Bey, onun haline çok çok üzüldüm. Yalnız ben değil, Zaim de çok üzüldü. Bir zamanlar Hilton'da nişanlandığım, hayatı o kadar seven, her zaman hoş, neşeli, şakacı insan gitmiş, onun yerine dünyadan, hayattan kopmuş, asık suratlı, ağzı sigaralı bir ihtiyar gelmiş. O Gül'ü tanımasa biz de onu tanıyamazdık. Yaşlanmamış, ihtiyarlayıp çökmüş. Çok üzüldüm. Üstelik bu onu kim bilir kaç yıl sonra ilk görüşümdü. Fuaye lokantasındaki son yemeğinizden ta 31 yıl sonra dedim. Ürpertici bir sessizlik oldu. Size her şeyi anlatmış dedi Sibel az sonra acıyla. Sessizlik sürerken bana anlatmak istedikleri asıl şeyin ne olduğunu anlamıştım. Zaim ile Sibel kendi hayatlarının çok daha mutlu olduğunu, güzel ve normal bir hayat yaşadıklarını okurun bilmesini istiyorlardı. Ama kızlar odalarına çekildikten sonra konyak içerken karı kocanın ifade etmekte zorlandığı bir başka konu daha olduğunu anladım. İkinci kadeh konyağı içerken Sibel, Zaim gibi lafı gevelemeden takdir ettiğim bir açıklıkla derdini anlattı. 1975 yazı sonunda Kemal hastalığını yani merhum Füsun Hanım'a çok kötü aşık olduğunu bana itiraf ettikten sonra nişanlıma acıdım ve ona yardım etmek istedim. Bizim Anadolu Hisarı'ndaki yalıda en iyi niyetlerle onu tedavi etmek için birlikte bir ay, parantez aç, doğrusu 3 ay, parantezi kapa, geçirdik Orhan Bey. Aslında bu artık önemli değil. Günümüz gençleri artık bekaret gibi konulara hiç aldırmıyorlar, parantez aç, bu da doğru değildi, parantezi kapa. Ama gene de kitabınızda benim için küçültücü olan o günlerden hiç bahsetmemenizi sizden bilhassa rica edeceğim. Bu konu önemsiz görülebilir ama sırf bu konuda dedikodu yaptığı için en iyi arkadaşım Nurcihan ile bozuştum. Çocuklar da öğrendiklerinde önemsemezler ama arkadaşları, dedikoducular, lütfen siz bizi kırmayın. Zaim her zaman Kemal'i çok sevdiğini, çok içten bir insan olduğunu, onun arkadaşlığını her zaman aradığını, özlediğini anlattı. Gerçekten Kemal bu Füsun Hanım'ın her şeyini toplamış mı? Gerçekten bir müze kuruluyor mu? Diye yarı hayret, yarı korkuyla sordu onlara. Evet dedim. Ben de kitabımla bu müzenin reklamcısı olacağım. Çok geç bir saatte onlarla gülüşüp konuşarak evden ayrılırken bir an kendimi Kemal'in yerine koydum. Sağ olsaydı ve Sibel ve Zaim ile arkadaşlığa devam etseydi, parantez aç, pekala mümkündü bu, parantezi kapa, Kemal de gece oradan benim gibi yalnız bir hayat sürdüğü için hem mutluluk hem de suçluluk duyarak ayrılırdı. Orhan Bey, dedi kapıda Zaim, Sibel'in ricasını dinleyin lütfen. Biz de Meltem şirketi olarak müzeyi desteklemek istiyoruz. O gece başka tanıklarla konuşmanın boşluğunu da anladım. Ben Kemal Bey'in hikayesini başkalarının gördüğü gibi değil, onun bana anlattığı gibi yazmak istiyordum. Sırf bu inadımdan dolayı Milano'ya gittim ve Sibel, Zaim ve çocuklarla karşılaştığı gün Kemal'i o kadar üzmüş olan şeyin az önce gidip yeniden gördüğü Bogatti Valseci Müzesi'nin harap hali ve mekanın bir kısmının müzeye gelir getirmek için ünlü marka Jenny Colon'a kiralanması olduğunu öğrendim. Müzenin hep kara elbiseler giyen hepsi kadın bekçilerinin gözleri yaşlıymış ve yöneticilere göre birkaç yılda bir müzeye mutlaka gelen Türk beyefendiyi bu çok üzmüş. Bu bilgi bile kitabımı tamamlamak için artık kimsenin dedikodusunu dinlememem gerektiğini bana hatırlattı. Bir tek Füsun'u görmeyi, onu dinlemeyi çok isterdim. Ama onun yakınlarından önce beni evlerine ısrarla davet eden ve kitabımdan korkan başka kişilerin davetlerini sırf onlarla oturup yemek yeme zevki için kabul ettim. Böylece kısa süren bir akşam yemeğinde Osman'dan bu hikayeyi hiç yazmamam öğüdünü aldım. Evet, Sat rahmetli kardeşinin ihmali yüzünden batmıştı belki. Ama rahmetli babası Mümtaz Bey'in kurucusu olduğu bütün şirketler şimdi Türkiye'nin ihracat patlamasının yıldızlarıydılar. Çok düşmanları vardı ve pek çok dedikoduya yol açacak ve kalp kıracak böyle bir kitap, Basmacı Holding'in alay konusu olmasına ve tabii ki Avrupalıların bize gene gülüp kötülemelerine yol açacaktı. Gene de o geceden hoş bir hatırayla, Berrin Hanım'ın bana mutfakta kocasına göstermeden verdiği Kemal'in bir çocukluk bilyasıyla ayrıldım. Kemal'in zaten önceden beni tanıttığı Nesibe Hala ise Kuyulu Bostan sokaktaki dairesinde yeni hiçbir şey söylemedi. Şimdi yalnız Füsun için değil, tek damadım odur dediği Kemal için de sürekli ağlıyordu. Müzeden ise yalnızca bir kere söz etti. Eski bir ayva rendesi vardı. Canı reçel yapmak istemişti ama bir türlü bulamıyordu. Acaba müzede mi kalmıştı? Ben bilirdim. Gelecek gelişimde getirebilir miydim? Beni kapıdan uğurlarken, Orhan Bey, Kemal'i hatırlatıyorsunuz bana diyerek ağladı. Füsun'a en yakın olan, bütün sırlarını bilen ve bence Kemal'i de en iyi anlayan kişi olan Ceyda ile beni ölümünden 6 ay önce zaten Kemal tanıştırmıştı. Roman okumaktan hoşlanan Ceyda Hanım'ın beni tanıma isteğinin de etkisi vardı bunda. 30 yaşlarındaki iki oğlu da evli ve mühendisti ve bize fotoğraflarını gösterdiği çok sevdiği gelinleri şimdiden 7 torun vermişlerdi ona. Bana hafif sarhoş ve hafif bunak gibi gözüken ve Ceyda'dan çok yaşlı olan zengin kocası, parantez aç, Sedircilerin oğlu, parantezi kapa, bizimle, hikayelerimizle, hatta Kemal ile benim çok rakı içmemizle bile ilgili değildi. Kemal'in Çukurcuma'ya ilk gelişinde akşam banyoda unuttuğu küpe tekini Füsun'un aynı akşam bulduğunu, o günlerde hemen bunu Ceyda'ya anlattığını ve Kemal'e ceza olsun diye Füsun'un küpe müpe yoktu demesine birlikte karar verdiklerini Ceyda gülerek anlattı. Füsun'un başka pek çok sırrı gibi Kemal Bey bu hikayeyi de yıllar önce Ceyda'dan zaten öğrenmişti. Ben dinlerken yalnızca acıyla gülümsedi ve birer kadeh daha rakı doldurdu bizlere. Ceyda, dedi sonra Kemal, Füsun'dan haber almak için sizinle hep Maçka'da, Taşlık'ta buluşup konuştuk. Siz bana Füsun'u anlatırken ben hep Maçka'dan Dolmabahçe'nin görünüşünü seyrederdim. Geçen de baktım da koleksiyonumda bu manzaranın pek çok resmi birikmiş bende. Konu fotoğraftan açıldığı için ve sanırım biraz da benim şerefime, Ceyda Hanım Füsun'un Kemal Bey'in hiç görmediği bir fotoğrafını geçen gün bulduğunu söyledi. Bu hepimizi heyecanlandırdı. Fotoğraf 1973 Milliyet Güzellik Yarışması'nın final gecesinde kuliste Hakan Serinkan sahnede soracağı kültür sorularını Füsun'a fısıldarken çekilmişti. Şimdilerde İslamcı bir partiden milletvekili olan ünlü şarkıcı Füsun'dan çok hoşlanmıştı. Ne yazık ki ikimiz de dereceye giremedik Orhan Bey, ama hakiki liseli kızlar gibi o gece Füsun ile gözlerimizden yaşlar akıncaya kadar güldük dedi Ceyda. Füsun'un bu fotoğrafı işte tam o sırada çekildi. Bir hamlede çıkarıp ahşap sehpanın üzerine koyduğu solgun fotoğrafa bakar bakmaz Kemal Bey'in suratı kül gibi beyaz oldu ve uzun bir sessizliğe gömüldü. Ceyda'nın kocası güzellik yarışması hikayesinden hiç hoşlanmadığı için Füsun'un eski fotoğrafına orada daha fazla bakamadık. Ama her zamanki gibi çok anlayışlı olan Ceyda gecenin sonunda fotoğrafı Kemal Bey'e hediye etti. Ceyda'nın Maçka'daki evinden çıkınca Kemal Bey'le Nişantaşı'na doğru gecenin sessizliğinde yürüdük. Sizi Pamuk Apartmanı'na kadar geçireyim demişti bana. Ben bu akşam müzede değil annemle Teşvikiye'de kalacağım. Ama Pamuk Apartmanı'ndan 5 bina önce Merhamet Apartmanı'nın önüne gelince durdu ve gülümsedi. Orhan Bey, kar romanınızı sonuna kadar okudum dedi. Ben siyaseti sevmem. Bu yüzden kusura bakmayın ama biraz zorlandım. Ama sonunu sevdim. Ben de oradaki kahraman gibi romanın sonunda okuyucuyla doğrudan konuşmak isterim. Böyle bir hakkım var mı? Kitabınız ne zaman bitiyor? Sizin müzeden sonra dedim. Bu artık aramızda ortak bir şaka olmuştu. Okura son sözünüz nedir? Ben o kahraman gibi okurların bizleri uzaktan anlayamayacağını söylemeyeceğim. Tam tersi, müzemizi gezenler, kitabınızı okuyanlar bizi anlayacaklardır. Ama başka bir sözüm var. Bunu der demez cebinden Füsun'un fotoğrafını çıkardı ve Merhamet Apartmanı'nın önündeki sokak lambasından gelen solgun ışığın altında Füsun'a aşkla baktı. Ben de yanına geçtim. Güzel değil mi dedi, tıpkı 30 küsür yıl önce babasının kendisine dediği gibi. İki erkek Füsun'un üzerine 9 numara işlenmiş siyah mayolu fotoğrafına, bal rengi kollarına, hiç de neşeli olmayan tam tersi hüzünlü yüzüne, harika vücuduna ve fotoğrafın çekilişinden tam 34 yıl sonra bile bizi çarpan yüz ifadesindeki insani yoğunluğa, ruhsallığa hayretle, aşkla, saygıyla baktık. Bu fotoğrafı müzeye koyun Kemal Bey lütfen dedim. Kitaptaki son sözüm şudur Orhan Bey, lütfen unutmayın. Unutmam. Füsun'un fotoğrafını aşkla öptü ve ceketinin göğüs cebine dikkatle yerleştirdi. Sonra bana zaferle gülümsedi. Herkes bilsin, çok mutlu bir hayat yaşadım. 2001-2002, 2003-2008. Okuyanın notu. Kitabın en sonunda Masumiyet Müzesi'nin Çukurcuma'daki yerini gösteren bir harita bulunmaktadır. Okuyanın notu bitti.